Ayrım 17, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 191. Cem Rodos'ta. Cem Rodos'a geldiği güne kadar Osmanlı tarihinde bir sayfaydı. O adaya adım attıktan sonra Avrupa tarihinde bir sayfa oldu, uluslararası bir değer kazandı. Biz de hikayemizde onun o değeri nasıl kazandığını ve Avrupa'da neler gördüğünü yazacağız. Ancak Cem'in Yenişehir bozgununu, Ermeni derbendi baskınını geçirdikten sonra Rodos'a gelişine kadar ibretle okunacak bir macerası vardır. Bunu roman çerçevesi içine sokmayarak tarihi bir üslupla ve kısaca nakletmek gerekir. Ta ki hikaye aksak kalmasın. Dipnot: Cem hakkında batıda ve doğuda birçok eser yazılmıştır. Bunların en eskisi Kudüs St. John tarikatı Wise Chancellors Corsi'nin eseridir. Bu yazar Cem'i bizzat görmüş, kendisiyle temas etmiştir. Kitabını 1496'da yazmıştı. Yine o devirde Pierre de Bourbon'un katibi Jalini Cem'e dair bir eser kaleme almıştır. Histoire de la Ordre de Malte adlı önemli eseri yazan Werthor da Cem'den bahseder. 1673'te basılan Zizimi, Amore de Philippine adlı eserde Cem'in macerasını anlatır. Sonra Tau'nun kitabı gelir. Doğu'da Aşık Paşazade, Hoca Saadettin, Solakzade tarihleri ve bilhassa Vakıat-ı Cem bu şehzadenin maceralarını yazarlar. Ama Doğu ve Batı kaynaklarının en iyilerinden alıntılanarak yazıldığı için Ahmet Refik Bey'in Sultan Cem'i tarih olarak tek sayılabilir. Biz bu değerli eserden hayli yararlandık. Cem Konya'da ancak 3 gün kaldı, yorgunluktan bitkindi. Yarası yüzünden çok ıstırap çekiyor, halka karşı umutsuz görünmemek için yine de divana çıkıyordu. Ancak yürüyemediğinden kendini yorgana koyduruyor, 4 kişinin kolunda divan yerine götürülüyordu. Dipnot: Mübarek ayları ziyade rahmet edip incitti, hatta divan etmeye 4 kişi yorganla götürürler, çıkarırlar. Vakıat-ı Cem, sayfa 3. Osmanoğulları önceleri divana ve sonraları selamlığa çıkmaya çok önem verirlerdi. Ölüm derecesinde hastayken selamlığa çıkan padişahlar vardır. Garip bir illet. Aynı zamanda Bayezid ordusunun durumunu gözetliyordu. Bu ordunun Konya üzerine yürümeye hazırlandığını haber alınca Mısır'a, oradan da Mekke'ye gitmeye karar verdi. Türk topraklarından ayrılmakla halkın yakınlığını kaybedeceğini anlıyordu. Bu yüzden şu ayrılışa dini bir değer vermek ve verdirmek isteyerek hacca gideceğini ilan ediyordu. Yine de Mekke'ye gitmeyi istemekte biraz da samimiydi. O yıkılış günlerinde Allah'tan başka yüreğini açacak bir kudret bulamıyordu. Allah'ı ise Mekke'de bulacağını sanıyordu. Yenişehir bozgunundan 8 gün sonra bir pazar günü anasını, kızıyla oğlunu, haremlerini, kölelerini ve halayıklarını aldı, yükte hafif, pahada ağır eşyasını topladı, Konya'dan yola çıktı. Sarayı bırakmadan önce uşaklarının yardımıyla bütün daireleri dolaşmış, İrene'nin odasında uzun dakikalar geçirmişti. Yıkılan hayaller kadar kaybolan o yarı can da yüreğinde elem uyandırıyordu. Konya halkı, etraftaki aşiretler yine onu selamlıyordu. Ama bu sefer Bursa'ya doğru yollandı. Gün gibi neşeli değillerdi, ağlıyorlardı. Sanki başlayan yolculuğun Cem'i ahirete götüren bir yolculuk olduğunu sezinlemişlerdi. Dipnot: Konya'nın vesair Karaman memleketinin kavmi, kabilesi, firrak ve zarilerin ve figanların görenler kıyamet koptu sanırdı. Vakıat-ı Cem'den sayfa 3. Talihsiz şehzade Bulgar Dağı'na kadar arızasız ilerledi. Orada Üveys adlı bir aşiret beyi önünü kesti. ''Bizi hünkârla dalaştırdın, ocağımıza ateş koydun, şimdi savuşuyorsun. Ya pirincin taşını ayıkla ya geri dön.'' dedi. Zavallı Cem bu dost taarruzundan yakasını kurtarmak için yalvarmak, hatta rüşvet dağıtmak zorunda kaldı. Bu yaz yaylaklarda yaylarız, Şam'a gitmeyiz, yine el birliğiyle hakkımızı alırız diye diller döktü, hediyeler dağıttı, etrafındaki çemberden kurtuldu. Düşe kalka Tarsus'a gelebildi, orada hürmet gördü, Adana'ya geçirildi. Orada Ramazan oğulları hüküm sürüyordu. Mağlup ve kaçak şehzadeye saygı gösterildi. Beyin sarayına indirilerek gönlü alındı. Ama Cem oralardan bir ayak önce uzaklaşmak istiyordu. Çünkü kardeşinin Ramazan oğulları toprağını da çiğneyip kendini yakalamak istemesinden korkuyordu. Selamet Mısır sınırına varmaktaydı. Mısır o devirde Osmanlılarla boy ölçüşecek bir kudrete malikti. Bu nedenle Adana'da çok duramadı, Halep'e doğru yollandı. 20 Temmuz'da oraya vardı. Yenişehir bozgunu üzerinden tam bir ay geçmişti. Yarası iyileşmiş, buhranları azalmıştı. Ama kaybolan tahtla yadellerde kalan İrene yüreğinden çıkmıyordu. Halep'teki Mısır valisi şehzadeye ziyafetler çekti, mesireler gösterdi, bir padişahmış gibi hürmette bulundu. Aynı ikram, aynı ihtiram Şam'da da tekrar edildi. Cem tehlikeyi tamamen atlattığını ve kardeşinin ölüm taşıyan elinin Şam'a kadar uzanamayacağını bildiği için bu büyük şehirde 1,5 ay kadar kalmaktan çekinmedi. Camileri, türbeleri, bağları ve bahçeleri gezerek yorgunluğunu giderdi. Sağlıklı bir durumda Kudüs'e geldi. Gazze'den geçti, Eylül'de Kahire'ye ulaştı. O sırada Mısır Sultanlığı Kayıt Bey'in elindeydi. Sultan Şehzade Cem'in başkente yaklaştığını haber alır almaz saray ileri gelenlerini karşılamaya gönderdi. Mısır halkından yüzlerce kişiyi de bu heyete kattı. Bizzat kendisi kale önünde karşılamaya çıktı. Birleştikleri zaman onu kucakladı. "Sen," dedi, "benim oğlumsun, tasalanma." Cem'e muhteşem bir saray ayrılmış, her türlü ihtiyacı karşılanmıştı. Sultan elemli misafirinin hatırını hoş etmek için gayet nazik davranıyor, şerefine sık sık ziyafetler düzenleyip onu eğlendirmeye, neşelendirmeye çalışıyordu. Kayıt Bay'ın Cem Sultan'a ikram etmesi kendi menfaati icabındandı. Kuzey sınırının güvenli olması için Mısır hükümdarının Türk siyasetiyle pek yakından ilgilenmesi lazımdı. Cem gördüğü güler yüzden yararlanarak Mısır Sultanı'na Bayezid'e karşı birleşme teklif etmişti. Ama Sultan böyle bir birleşmeye durumun henüz uygun olmadığını, ileride mutlaka bir şeyler yapacağını söylemişti. Bu Cem'in kendi yurdu aleyhine aradığı ilk yardımdır. Tam 4 ay böyle geçti. Haç mevsimi gelip çattı. Cem Sultan'dan izin alarak Kahire'den çıktı. Hacılar ve tacirlerden oluşan bir kafileyle Hicaz'a yollandı. Göçe kona, Berriye ve Akabe'lerden geçe geçe Mekke'ye geldi. Parlak bir karşılama gördü. Hacı olmak merasimini ifaya daldı. Cem burada Bayat Türk kabilesine mensup Mahmut oğlu Hasan'la tanıştı. Bu zat şöhretli şeyhlerdendi. Türk tarihini iyi bilenlerdendi. Cem kendisine birçok şiir ve o meyanda şu gazelini gönderdi. Her çent Adem'i zat olmaz cihanda bir gam. Gam sonu şadlıktır ey dil darılma epsem. Sultanlık olmaz ise dervişlik de hoştur. Gör nice terk edindi taht ile tacı etem. Olsan şeyhin şahı Rum olmazdı hac nasibin. Bin şükür oldu ruzi bu devleti muazzam. Bezmi safayı hoş tut sıdk üzgre merve hakkı. Nuş eyle camı vahdet işret demidir ey Cem. Bayatlı Şeyh Hasan genç şehzadeyi teselli ediyor, ruhen güçlendiriyordu. Bir gün konuşurlarken Cem Şeyh'in tarihi bilgisine hayran oldu. Osmanoğullarının Oğuz evladından oldukları hakkındaki rivayetten esinlendiğini ve kendi oğlunun adını da Oğuz Han koyduğunu söyleyerek Şeyh'ten bir silsile name yazmasını rica etti. Hasan bu rica üzerine bir haftada Cam-ı Cem ayini yazdı, şehzadenin ikramını gördü. İşte asıl nüshası elde bulunamayan Oğuz Name'den bir özet saydığımız bu çok değerli eser, Cem'in arzusuyla milli kütüphaneye girdi. Cem hacdan sonra yine Kahire'ye döndü. Kayıt Bay'la eski mevzu üzerine bahsi tazeledi ama uygun bir cevap alamadı. Yasa girdi. Kardeşine bir mektup yazarak affını istedi. Bir yandan Türk ülkesinde hisse aramaktan da vazgeçmedi. Yazdığı mektupta şöyle bir manzum sitem vardı. Sen bisteri gülde yatasın şevk ile handan, ben kül döşenem külhan-ı mihnette sebep ne? Bayezid inadından dönmedi, mülkü paylaşmak esasına dayanan bir pazarlığa girişmedi. Cem'in sitemine de şu cevabı verdi. Çün ruzi ezel kısmet olunmuş bize devlet, takdire rıza vermeyesin, buna sebep ne? Haccül haremeynim deyu davalar edersin, ya saltanatı dünya için bunca talep ne? Cem böyle bocalama içindeyken ona bir yardımcı çıktı. Bu Fatih'in ortadan kaldırdı. Karaman devletinin son hükümdar zadesi Kasım Bey'di. Sarp dağlarda gezip dolaşan kurtsuz hükümdar kendi adamları ve taraftarlarıyla Cem'e yardım edeceğini yazıyor ve Yeniçeriler, sipahiler Bayezid'den yüz çevirmişlerdir. Dört gözle teşrifinizi bekliyorlar. Bu canibe teveccüh buyurduğunuz takdirde merame ermeniz muhakkaktır diyordu. Aynı zamanda Bayezid'in emri altında bulunan bazı beyler de Cem'i mücadeleye davet ediyor ve yardım vaadinde bulunuyorlardı. Bunların içinde Ankara Bey'i Mehmet Bey gibi Fatih zamanında Yeniçeri ağalığı yapmış, orduda nüfuz kazanmış güçlü bir şahsiyet de vardı. Cem kardeşiyle uyuşamayacağını anlayınca bu davetleri kabul etmek yolunu tuttu. Kayıtbay'dan izin aldı, Anadolu'ya doğru hareket etti. Mısır hükümdarı ona biraz asker ve 60.000 duka vermişti. Ankara Bey'i Mehmet Karamanoğlu Kasım Beyler de kendisini Halep'te bekliyordu. Orada Kasım Bey'le bir anlaşma imzaladı. Sultan Bayezid'e karşı zafer kazandıkları takdirde bütün Karaman ülkesi Kasım Bey'e verilecek ve Bey Cem Sultan'ı metbu tanıyacak tabiyetine girecekti. Bu hesap da boş çıktı. Mehmet Bey'in Çubukova'da Bayezid orduları tarafından ezilmesi, Konya'nın Cem'e kapılarını açmaması müttefikleri berbat bir duruma soktu. Artık Anadolu'da sığınacak yerleri yoktu. Cem'le Kasım Bey dağlarda dolaşıyordu. Bayezid ise her tarafı taratarak onları ele geçirmeye çalışıyordu. Cem umutsuzdu, İran'a geçip canını kurtarmayı tasarlıyordu. Ama Kasım Bey Karaman oğullarına has olan inatla hala saldırı planları kuruyor ve genç şehzadeyi Rumeli'ye geçmeye teşvik ediyordu. Kasım'ın amacı Cem'le Bayezid'i Rumeli'de çarpıştırmak ve kendisi meydanı boş bularak Konya'yı ele geçirmekti. Zavallı Cem şaşkınlığın arttırdığı bir safiyetle Kasım Bey'i dinliyor, ona inanıyor ve Rumeli'ye geçmenin çarelerini araştırıyordu. İşte böyle bir sırada bir sipahi adını bile saklayan bir Türk atlısı Taşeli dağlarında Cem'i buldu. Gedik Ahmet'in bir mektubunu verdi. Bu bir mektup değil, koca bir risaleydi. Şöhretli asker Cem'e yardım edemediğinden dolayı özürler dileyerek söze başlıyor, Bayezid'den iyilik ummamasını tavsiye ediyor, selametin kenarda olduğunu anlatarak talihsiz şehzadenin uzakça bir yere çekilmesinin uygun olacağını söylüyordu. Gedik bir askerin altına girdiği bayrağı bırakamayacağını, böyle bir hareketin namussuzluk olduğunu, çeşitli çığırlar bularak birkaç kere dile doladıktan sonra bugünkü durumun bütün sorumluluğu Lala Yakup Bey'e yükletiyordu. Onun iddia ettiğine göre Lala namertlik etmeseydi Yenişehir Savaşı'nda zafer Cem'indi ve Gedik böyle bir sonucu kendisi için şeref bilecekti, sevine sevine Cem'e hizmet edecekti. Yine o Fatih'in sevgili oğluna yardım etmekten geri kalamayacağını söylüyor ve askeri bazı hesaplar yürüterek iddiasını da kanıtlamaya çalışıyordu. Bu hesaplara göre Gedik kovalama işinde kasten müsamaha göstermişti. Cem'in ele geçmemesini temin etmişti. Şimdi de onu sadık bir yürekle tehlikeden uzaklaştırmak istiyordu. Otranto ve Kırım Fatih'i bütün bunları uzun uzun anlattıktan sonra şu cümleleri yazıyordu. Size hainlik edenleri de ezmek borcumdu. Lala Yakup'u açıkta bıraktırdım, ihanetinin mükafatını verdirmedim. Teres mahrum bir fesat gibi dolaşıp duruyor, sırası gelince canını da alacağım. Dimitrios alçağına yaptığım muameleyi ise mektubumu getiren adam gözüyle gördü. Cenabınız rağbet buyurursanız sorup anlarsınız. Cem bu mektubun son cümleleriyle bilhassa ilgilendi. Adını söylemeyen sipahiyi yanına oturtup Dimitrios olayını söyletti. Bu cidden heyecan verici bir olay teşkil ediyor. Hele sipahi ordu destancıları gibi kelimelere can veren bir adam olduğundan hikayesini dikkatle dinlettiriyordu. Hikaye şuydu. Yenişehir Savaşı bitince Dimitrios, Bayezid'in başkapıcısı gibi bir şey olmuştu. Saraydan bir an bile ayrılmıyordu. Herkes onun hünkâra bu kadar yakın olmasına şaşıyor ve parmağındaki muhteşem yüzükten de gözler kamaşıyordu. Cem'in Mısır'da bulunduğu aylar içinde Dimitrios müstesna bir mevki sahibi gibi yaşadı. Cenevizlilerle, Venediklilerle, Macarlarla gizli ya da açık alışveriş yaptı. Hazineler düzdü, debdebeler sürdü. Cem'in tekrar sahnede göründüğü sırada saray telaşa düşmüş ve yine Gedik Ahmet 1. safa geçmişti. Artık emir kuvveti ondaydı. Dilediği adamı iş başına getiriyor ve sevmediklerini birer tarafa atıyordu. İşte bu sırada ve Bayezid ordusunun Konya'ya doğru yollandığı günlerin birinde Gedik Ahmet ansızın Dimitrios'u çadırına çağırdı. Yanında bu hikayeyi söyleyen sipahiden başka kimse yoktu. Bir yanardağ gibi fosurduyor, alevler püskürüyordu. Dimitrios çalımlı bir edayla çadıra girince Gedik Ahmet şöyle bir baktı. ''Beri gel'' dedi, ''sana işim düştü.'' Dimitrios çalımını bozmadan ilerledi, pis pis gülümseyerek cevap verdi. ''Sizin işinizi görmekten haz alırım, buyurun söyleyin. Çok ağır bir şey de olsa şefkatlu hünkâre yalvarırım, yaptırırım.''
''Yok yok, o kadar ağır değil, bir elçilik işi.''
''Beni bir yere elçi mi göndermek istiyorsunuz?''
''Evet.''
''Nereye?''
''Cehenneme.''
Dimitrios bu son söz üzerine şaşırdı, sendeledi ve kekeledi. ''Bir suçum mu var? Biraz evvel hünkârın huzurundaydım, iltifat gördüm. Cenabınız yanlış bir şey işitmiş olmayasınız.'' Gedik kara bulutla dolu bir gök gibi gürledi.
''Seni cehenneme göndermek için hünkârdan izin mi alacaktım? Bir Gedik Ahmet bir Dimitrios'u gebertse çok mu görülür?''
Sonra herifin omuzlarına demir ellerini koydu, onu çamurdan bir yığın gibi yere çökertti.
''De gel'' dedi, ''hesap ver. Benim Cem Sultan'a yazdığım kağıdı hünkâra kim verdi?''
Dimitrios korkunun son haddi içinde çırpınırken yine de hünkâra güvenmekten geri kalmıyor ve Gedik'in kendisine fenalık edebilmesini mümkün görmüyordu. Hele bu soru onun hünkâra yaptığı bir hizmeti suç saymak gibi bir şeydi. Bu yüzden metanetini topladı, sağlam bir sesle dudaklarını açtı. ''Ben...''
''Lala Yakup'u kim baştan çıkardı, ırzını kim yele verdirdi?''
''Ben...''
''Sarayda boğulmuş bir çocuk gördüm, onu hünkâra boğduran kimdi?''
''Ben...''
''Çok yiğitsin, hoşlandım ama toprağın üstü bu kadar yiğit kişileri çekemez. Seni ben öbür dünyaya göçüreyim de orada alnını gere gere gez, edepsizliklerini kendin gibilere anlat, ben diye bağır.''
Dimitrios hala Gedik'in biçimsiz bir şaka yaptığını sanıyor, kirpiklerini kırpmadan aman bilmez kumandanın sert yüzüne bakıyordu. Gedik ilkin bu küstah bakışları kurutmak istedi. Göz yumulup açılıncaya kadar geçen zamandan da kısa bir an içinde iki parmağını olanca kuvvetiyle Dimitrios'un yüzüne uzattı ve aynı hızla geri çekti. Bu hamle o kadar çabuk yapılmıştı ki Dimitrios'un korkunç bir çığlıkla yere kapanması, yaralı bir domuz gibi kıvranması olmasa Gedik'in parmaklarını oynattığı bile sezilmeyecekti. O çığlık ve o kıvranış bu yaman hamlenin yaman sonucunu sahnenin tek şahidi olan sipahi anlatmıştı. Gedik de iki parmağına yapışan bir çift harap olmuş gözün bulaşıklarını yere silkerek homurdanıyordu.
''Artık beni görmeyeceksin, hünkârı görmeyeceksin, kötü kötü bakamayacaksın.''
Bir saniye durduktan sonra bağırdı.
''Ama bu ceza sana azdır, gözün gibi dilin de yere düşmelidir, çünkü sesin bile hain.''
Şimdi Gedik'in eli Dimitrios'un kan izleriyle ıslanan yüzünde ikinci bir işlem yapıyor ve onun dilini kökünden koparıp bir tarafa atıyordu. Herif acındırıcı bir uğultuyla günahlarına verilen cezanın acısını kusuyordu. Gedik uzunca bir an bu kanlı uğultuyu dinledi, ardından mahkumun üzerine eğildi.
''Cehenneme gidecek elçilere bu kıyafet yakışır. Seni haydi süsledim, şimdi var yola çık. Bütün casuslara, ekmek yedikleri eşiğe kundak sokan bütün hainlere, çocuk boğan namertlere başına gelenleri anlat.''
Pençesini bir demir kıskaç gibi Dimitrios'un boynuna geçirdi. 3-4 dakika sıktı. Herifin kanlı iki çukura benzeyen kör gözleri bu baskı altında garip kasılmalar geçiriyor. Dilsiz ağzında sessiz bir feryat çırpınıyor ve hayat bu deliklerden yavaş yavaş sızıp yere dökülüyordu. Gedik Ahmet öteden beri tasarladığı bu ağır cezayı seve seve özenle uyguladıktan sonra cesedi ayakta duran sipahiye gösterdi.
''Arkadaş'' dedi, ''bu bizi uçuruma götüren uğursuz bir kılavuzdu. Kendimizi koruduk, kendisini çukura düşürdük. Allah adilse bu işten hoşnut olmuştur.''
Cem hikayeyi heyecanla dinliyordu. Gedik'in Dimitrios'u cezalandırmasından memnundu. Ama o herifin adı anıldıkça gözünün önünde İrene canlanıyor, yüreğinin içinde de bir sızı uyanıyordu. Sipahi susunca dalgın dalgın sordu, ''Ya İrene'ye ne oldu, Dimitrios'un kızı?'' Sipahi hayret ve nefret gösteren bir bakışla genç şehzadeyi süzdü.
''Oğuz Han'ı sormadınız. Halbuki ben onun boğulduğunu da söylemiştim.''
Cem Dimitrios'un anılmasına bağlı olarak İrene ile meşgul olduğu için sarayda boğulan çocuk konusuna özen vermemişti. İhtimal ki kardeşinin böyle bir cinayete lüzum görmediğine inandığından sipahinin belirsiz bıraktığı bu nokta üzerinde durmaya lüzum görmemişti. Şimdi onun biraz alaysı ve biraz sitemli açıklamasıyla yüreğindeki aşk sızısı dindi. Yeni bir matemin acısı parladı ve dudaklarında bir inilti yükseldi.
''Ne dedin ne? Oğuz'um boğuldu mu? Yavrum öldürüldü mü?''
''Demin söylemiştim. Dimitrios bu işi de yapmış ve yaptırmış.''
Cem gözlerindeki yaşları elinin tersiyle sildi. Aynı zamanda yüreğini de elinin baskısı altına koydu. Büyük bir kabullenmeyle bilinen sözü inledi. ''İnna ilillahi ve inna ileyhi raciun.'' Sipahi tas uğrunda evladını da feda eden talihsiz şehzadenin gözyaşlarını yine gözüne içerdiğini ve elemini boyun eğiş perdesiyle örttüğünü görünce acıdı.
''Gam yeme şehzadem'' dedi. ''Allah büyüktür. Bugün ağlıyorsun, yarın gülersin.''
Cem mahzun mahzun başını salladı. ''Belki gülerim, etrafımdakileri de gamdan kurtarırım, güldürürüm. Lakin Oğuz'umu bir dahi göremem. O elden gitti, dahi gider, dahi gider.'' Sipahiye dinlenmek için izin verirken sıkıla sıkıla sordu.
''Hikaye eksik kalmasın. Şu kız için de bir haber ver. Babası ölünce ne oldu, nereye sığındı?''
Gedik Paşa onun sarayda olduğunu söylüyordu. ''Bana gerekmediği için aldırmadım. Sarayda ne yaptığını sorup öğrenmedim.'' Sonra şehzadeye öğüt verdi. ''Namert kişinin en iyi de berbat olur. O adamın kızını mübarek diline alma, sorup soruşturma. Varsın sürünsün, kakırdasın gitsin.'' 17. ayının sonu. Sayfa 202.